İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Önder Hocam, Ebru Hocam, Altuğ Hocam, Erkan Hocam ve ben Ender Ataç birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Öncelikle herkese iyi pazarlar diliyorum. Ben her zamanki gibi bir Kur'an mucizesiyle başlamak istiyorum yine programımıza. Kur'an'ın bugündeki bilimsel olaylarla birebir örtüştüğünü, Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu kanıtlayan delillerin de bilimin gelişmesiyle beraber, teknolojiyle beraber örneklerini görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de dünyamızın şüphesiz hepimiz biliyoruz ki karalardan ve denizlerden oluşuyor. Bu kara ve denizlerin birbirlerine oranlarından biraz bahsetmek istiyorum bugün. Denizlerin karalara oranları. Kur'an'da geçen deniz ve kara kelimelerinin sayıca birbirlerine oranı bugün modern bilimin tespit ettiği oranla birebir aynıdır. Kur'an'ın indirildiği dönemde henüz kıtalar keşfedilmemişti ve kara deniz oranının tespit edilmesi mümkün değildi. Amerika gibi büyük bir kara parçasının keşfedilmesi dahi ancak 15. yüzyılda mümkün olmuştur. Kara kelimesi Kur'an'da 13 kere geçerken deniz kelimesi 32 kere geçmektedir. Bu sayıların toplamı bize 45 sayısını verir. Eğer karaların Kur'an'da bahsedilmiş sayısı olan 13'ü 45'e bölersek %28.88 değerini buluyoruz. Denizlerin Kur'an'da bahsedilmiş sayısı olan yani 32 kere geçiyordu Kur'an'da deniz kelimesi. Bunu da toplama 45'e böldüğümüzde de %71.11 sayısını buluyoruz. Bu oranlar gezegenimizdeki su ve kara parçalarının gerçek oranıdır. Bunu da oranladığın zaman kara kelimesi Kur'an'da 13 kez geçiyor. Deniz 32 kez geçiyor. Toplamda 45. Birbirine oranladığımız zaman dünyadaki karaların oranı %29. Denizlerin oranı da %71 olduğunu görüyoruz. Bu oranla da bu kelimenin tekrarıyla da Kur'an'da dünyanın %71'inin denizler, %29'unda karalarla kaplı olduğunu işaret ediyor olabilir. Tabii ki inşallah. Her şeyin doğrusunu Allah bilir. Bu arana günümüzde ancak bilim adamlarının uydu fotoğrafları ve bilgisayar hesapları sayesinde ulaşılabiliyor. Bu sayede de bugün hani denizlerin karaların oranlarını biliyoruz. İşte hani az önce de bahsettik. O zaman o yüzyılda kıtaların birçoğu daha keşfedilmemiş. Kur'an'da bunların bu sayıda oranla geçiyor olması da bize Kur'an'ın hiçbir değişiklik yapılmadan günümüze kadar geldiğini gösteriyor aslında. Maşallah. Çünkü bundan 1400 yıl önce Kur'an'da böyle bir şeyin yazması ancak şimdi teknolojiyle hani Amerika dediğimiz ülke kara parçasında o kara parçası yani 15. yüzyıllarda bulundu. Tabii. O zamana kadar oranın hani dünyanın başka şey Hindistan olarak tahmin ediliyordu. Bunun sayesinde de mesela Amerika'nın olduğunu belli bir keşifler sonucunda gördüler. Ama Kur'an'da bakıyoruz 1400 sene önce bu oranlar aynı günümüzde olduğu gibi. Ya demek ki Allah'ın sözü olduğu ve bugün günümüzün de bilimin gelişmesiyle de buna birebir ispatladığını çok net bir şekilde görüyoruz işte.
Oradaki bir büyük mucize de o mesela kara kelimesi de deniz kelimesi de her geçtiği yerde anlamlı bir şekilde geçiyor. Evet.
Maşallah.
Yani hem o Kur'an'ın bütün anlam bütünlüğü içinde hepsinin tek tek anlamları var. En doğru yerdeler, olması gereken yerdeler.
Mikrofon düşmüş.
Evet, yani bu Kur'an'da o kara ve deniz kelimeleri hepsi bulunduğu yerde anlamlı bir şekilde geçiyor ve olması gereken yerde bulunuyor. Bir de böyle bir sayısal oranı tutturuyor. Hem de hani milimi milimine 71'e 29. Kur'an'da bunun gibi birçok mucize var, sayısal oranlar var. Mesela bütün o sayısal oranlarda diyelim işte ay kelimesinin geçişi, günler sayısı, yıl, gün. Bunların her biri bulunduğu yerde de zaten anlam bütünlüğünü oluşturacak ve koruyacak şekilde geçiyorlar. Bu da tabii ki çok büyük bir mucize ve Kur'an'ın bütünlüğün çok büyük bir akıl tarafından yazıldığını, asla insan aklından, insan elinden çıkamayacağının net bir delili oluyor inşallah. Evet,
maşallah. Kur'an hak kitabı ve Allah'ın hak kitabıdır Müslümanlar için. En doğru şeyler Kur'an'da yazar ve Allah'ın gönderdiği bir kitaptır. Bunlar Kur'an mucizelerinden biri de zamanın izafi oluşudur. Evet. Kur'an mucizesi zamanın göreceliği. Kur'an'da 1400 yıl önce zamanın izafi olduğunu bildirmiştir. Gerçekten senin Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir. Gökten yere her işi o çevirip düzene koyar. Sonra işler sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine ona yükselir. Melekler ve ruh Cebrail ona süresi 51 yıl olan bir günde çıkabilmektedir. Zamanın göreceliği konusu bugün ispatlanmış bilimsel bir gerçektir. Ancak bu gerçek yüzyıl başlarında Einstein'ın görecelik kuramı ile ortaya çıkmıştır. O döneme dek insanlar zamanın göreceli bir kavram olduğunu, ortama göre değişkenlik gösterebileceğini bilmiyorlardı. Albert Einstein zamanın kütleye ve hıza bağımlı bir kavram olduğunu ortaya koydu ve Kur'an'da 1400 yıl önce haber verilen bir gerçek bilim tarafından ispatlanmış oldu.
Evet, hani zamanın gerçekten göreceli olduğunu hani hepimiz bakıyoruz. Mesela bir insan kötü bir zamanda, hani sıkıntılı bir dönem geçiriyorsa bir saat bir süre verelim. Bir saat süre o sıkıntılı zaman içinde çok büyük uzun zamanlar gibi gelebilir. Hani insana saatler, aylar, yıllar gibi gelebilir. Bir de çok keyif aldığınız bir şey düşünün.
Daha
onu yaptığınız zaman evet, bir saat olarak, içinde
evet.
Bakıyorsunuz hani o zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. İşte insan bazen diyor ya hani zaman ne çabuk geçiyor diyorsunuz. Bir de diyorsunuz ki ya saat bir türlü geçmek bilmedi. İşte zaman gerçekten yaşadığın ortama göre ve koşuluna göre görecelilik kazanabiliyor. Evet, Allah bize Kur'an'da bunu 1400 sene önce bildirmiş. Bu da hani baktığımız zaman bir başka mucize
evet, gerçekten. O şimdi Ender hocamın söylediği hissedilen zaman evet. Mesela direkt hakikaten göreceli ve insan bunu hissediyor. Ama zaman teknik olarak da göreceli. Yani evet. Şimdi mesela çok hızlı bir şekilde dünyadan birileri bir uzay gemisiyle uzaklaştırılsa ve mesela diyelim teorik olarak söylüyorum ışık hızına yakın bir hızda hareket etse ve geri dönse onların yaşayacağı zamanla evet. Mesela onların yaşının ilerlemesi geçirdiği vakitle dünyadaki insanların geçireceği zaman birbirinden farklı. Evet. Einstein'ın ispatladığı şey bu. Yani normal bilimsel fiziki bir gerçek olarak da zaman kütleye ve hıza bağlı olarak değişebiliyor. Sabit evet. Bir algı yok. Evet. Hani bir yandan biz hakikaten hissettiğimiz zaman kavramı çok birbirinden farklı olduğu gibi bir de böyle çok bilimsel ve çok çok yakın zaman önce ispatlanmış, ortaya evet. Çıkmış bir gerçek var. Evet. Kur'an'da 1400 yıl önce o da yazıyor. Çünkü sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl sürede bir günde diyor. Evet. Yani burada 1000 yıl olarak bizim algıladığımız ve 1000 yıl yaşayarak geçirdiğimiz bir zaman dilimi Allah katında bir gün gibi. Bizim evet. Mesela ahirette algılanan vakitle, yaşayacağımız vakit periyoduyla dünyadaki de birbirinden farklı.
Farklı.
Onun için de hani tekrar dirildiğinde sorulduğunda insanlara dünyada ne kadar kaldınız diye bir günün gündüz vakti kadar diyorlar. Halbuki daha da kısadır diyor Allah. Yani o normalde şimdiki zaman kavramına göre ve zaman algısına göre, zamanın akış şekline göre biz buna diyoruz ki işte 80 yıl, 90 yıl bir ömür. Halbuki ahirette o zaman dilimi farklı. Ve bu Einstein tarafından işte çok hani çok çok yakın bir zaman önce ispatlanan, formülize edilen bilimsel bir gerçek ve bu 1400 yıldır Kur'an'da çok net bir şekilde anlatılıyor Allah'ın izniyle. İnşallah.
Maşallah.
Kıyamet
maşallah.
Alametlerinden biri de gün gelecek, günleri daha hızlı yaşayacaksınız. Zaman çok akıp gidecek. Şu an günümüzde de bunu yaşıyoruz zaten evet. Hocam. Çok kısa günler, çok uzun olmuyor yani. Evet. Haftalar çabuk geçiyor, günleri evet, çok hızlı yaşıyoruz.
Doğru, çok doğru. İnşallah.
Evet, o hadis-i şerifte var evet. Ve hakikaten evet. De öyle 1980'den itibaren Schumann rezonansı denen evet. Bir olay var. Profesör Schumann Alman. İyonosferdeki bazı değişikliklerle zamanın insanlar tarafından şu an 24 saatin 16 saat algılandığını söylüyor.
Evet.
Yani ve bu 1980'den itibaren bu algı başlamış. Yani o önce 1956'da bir aşaması olmuş ve 1980'de de ikinci aşaması tam Hicri 1400 Hazreti Mehdi'nin çıkış tarihi
çıkış
ve o zamandan beri zaman kısa olarak algılanıyor evet, bizler tarafından. Maşallah.
Evet ve zaten şeyde İslam'ın hakimiyetiyle birlikte zaman algısının geriye döneceği söyleniyor hadislerde. Bilim adamı da zaten belli müddet sonra bunun tekrar normale döneceğini söylüyor.
Evet. Altın Çağ'da hocamız demiş evet. Tam Mehdiyet'in o
zamanda,
görkemli zamanında yine eski
haline algıya evet. Dönecek inşallah.
İnşallah. Biraz iman hakikatleri gösterelim seyircilerimize. Evet. Çünkü hakikaten ben de bazen burada öğreniyorum. Arkadaşlarımız anlattığı zaman mesela.
Evet.
Bazı canlıların muhteşem özelliklerini ilk defa duyuyorum. Çünkü yani milyar çeşit canlı var.
Evet.
Hepsinin muazzam farklı özellikleri var. Yani gözü ayrı özellik oluyor. Aynı zamanda işte bal yapması ayrı bir özellik oluyor veyahut bir savunma sistemi ayrı. Yani bir canlının birden fazla da mükemmel evet. Özellikleri olduğu için. Yani milyarlarca maşallah canlılarda muhteşem özellikler oluyor.
Maşallah.
Her gün yeni birisini öğreniyoruz. Evet, çok şaşırtıcı yani. Böyle hayretle Allah'ı yüceltiyoruz. Evet, yani Allah'ın benzersiz ve örneksiz yaratmasını, sonsuz gücünü, kudretini, ilmini ve onun delillerini hayvanlarda, canlılarda, kainatta her yerde çeşitli örnekleriyle görüyoruz. Onlardan bir tanesi de renk değiştirme uzmanı altın kaplumbağa böceği. Evet, belki gördük, belki görmedik ama bakalım. Altın kaplumbağa böceği 8 milimetreye kadar büyüyen minik bir canlıdır. Şeffaf bir kabuğa sahip olan bu böceğin kabuğu genellikle metalik altın rengini yansıtır. Sağ altta gözüküyor. Ancak böcek rahatsız olduğu zaman altın rengi kaybolur ve kırmızıya dönüşür. Maşallah.
Maşallah.
Böceğin renk değiştirmesi kabuğunun yapısal özelliklerinden kaynaklanıyor tabii ki. Belçika Numar Üniversitesi araştırmacıları elektron mikroskobu yardımıyla böceğin kabuğunu yakından incelemiş ve kabuğun 3 katmandan oluştuğunu keşfetmişler. En kalın tabaka alttaki, en ince tabaka ise üstteki. Her bir katman daha küçük katmanların paketlenmesinden oluşmakta. Her katman farklı bir renkte ışığı yansıtıyor. Bir araya geldiğinde tüm bu yansımalar altın rengini üretiyor.
Maşallah.
Bu 3 katmanın altında kırmızı pigment tabakası da var. Her bir katmanı oluşturan tabakaların arasında kanallar var. Böceğin vücut sıvısı bu kanalları doldurduğunda katmanlar pürüzsüz olur. Ve Belçikalı bilim adamı Jean Wolvineron tabiriyle mükemmel aynalar ortaya çıkar. Bu sayede böcek parlak ve metalik görünür. Kanallarda sıvı olmadığında ise katmanlar aynadan ziyade pencere görevini görürler. Kabuk parlaklığını kaybeder ve alttaki kırmızı pigment görülür. Maşallah. Böceğin renk değiştirme sanatı büyük bir olasılıkla bu canlının daha kolay kamuflaj yapmasını sağlıyor. Ki bu aşamada akla birçok soru geliyor tabii. İnsanların bile akıl, bilgi ve beceri kullanarak yapmakta zorlandıkları bu mekanizmayı böceğin mükemmel bir estetik ve plan içerisinde başarması nasıl mümkün olabilir? Plan yaparak düşman caydırmak nasıl bu planın kendi başına ve tesadüflerle elde ettiği bir sonuç olabilir? Ayrıca böceğin vücudundaki katmanların meydana getirdiği renk değişiklikleri bu canlının kendini dışarıdan görmediği için fark ettiği bir şey değildir. O halde bu canlılar renk değiştirme sanatını nereden bilmektedirler? Kaldı ki ne renk olmak istediklerine karar verseler bile bunu nasıl başarabilmektedirler?
Bunu düşünebilmeleri bile imkansız.
Tabii. Tüm fiziksel planlamayı ve uygulamayı bir an için göz ardı etsek bile hayvanların renk değiştirecek bir iradeye ve zekaya sahip olmalarını nasıl açıklarız?
Evet.
İnsan bile zeki bir varlık olmasına rağmen böyle bir özelliğe sahip değilken, vücudunda herhangi bir renk değişikliği yapamazken bir böcek nasıl olur da adeta bilinçli bir şekilde yaptığı işin başarıya ulaşacağını umabilir? Doğadaki hiçbir mekanizma böyle kusursuz bir yeteneği oluşturma veya ihtiyacı olan canlıya verme gücüne sahip değildir. Altın kaplumbağa böceği, yeryüzündeki diğer tüm canlılar gibi her canlının ihtiyacını en iyi bilen Allah tarafından yaratılmıştır. Allah yaratma sanatındaki benzersizliği bize bu örneklerle de göstermektedir.
Maşallah.
Maşallah.
Renkten renge dönüşmesi,
tabii.
Yani o mekanizmayı kendinin geliştirmesi, yani üç katlı şeyde ve altın rengine dönüştürüp üçüne birden olunca ve yansıtınca böyle bir şey çıkması, yani ne onun düşünebileceği, ne planlayabileceği, ne yapabileceği, ne becerebileceği, yani orada çok büyük fizik problemleri ve fizik şey kanunları işliyor. Bütün o fizik kanunlarına sahip olması gerekir. Optik ilmini çok iyi bilmesi gerekir. Yani her türlü alimin sahip olduğu bilgiye sahip olacak. Sonra bir daha iyidir, laboratuvar geliştirecek. O laboratuvarda da bunları yapacak, deneyecek. o rengi elde edecek, istediği zaman İnşallah değiştirecek. Yani bunu Bakın biz de yapamayız. Bırakın ufacık aldın kaplumbağa böceğini.
Evet, örneğin mesela biz insanlar heyecanlandığımız zamanlardaki yüzümüzün rengin ifadesinin değişmesi artı mesela rengin attı derler. Hani bunu kendi elimizle ya da kendimiz düşündüğümüz anda gerçekleştirmemiz mümkün değil.
Tabii.
Ki tabii, bunu o da, ocağına...
O da yine mesela hocamın da söylediği gibi Hı-hı. rengimiz ama geçen programda da bahsetmiştik rengin atmasını. Evet. O işte yani vücudun o şekilde kendini savunma mekanizmasıyla yapıyor. Yani bunu da biz isteyerek yapmıyoruz mesela.
Evet.
Oradaki yani derinin altındaki yerlere kanın daha az gitmesi gerektiği için özellikle iç taraftaki...
Kan çekiliyor.
Aynen kanın daha çok hani dışarıdakinin ihtiyacının evet. az olduğu için içeridekilere daha fazla kan pompaladığı için... Derinin dışındaki yani derinin direkt altındaki tabakada bir kanın az gitmesi oranı var. Bu az gittiği için de renk biraz daha soluk gözüküyor. Gerçekten hani renk soluk gözükmesinin nedeni o hani gerçekte de olan bir şey zaten.
Evet.
Ama onu da biz hani hadi şimdi rengimi soldurayım diye yapamıyoruz Tabii. mesela. Ama bu canlılar bu hani renk değiştiren canlılar var. Sadece kaplumbağa değil sürekli gösteriyoruz. Başka canlılar da deniz Mukeremun altında da var.
Mukeremun
var. İşte normal kuşlarda var aynı şekilde.
Kelebekler, kanatlar evet. da deniz canlılarında.
Bunlar istedikleri zaman yapabiliyorlar. Hani bu nesneyi gördükleri zaman yapabiliyorlar. Bu tesadüfen olan bir şey değil. Hani biliyoruz tesadüfen olması mümkün değil. Çünkü tesadüflerden bu kadar güzellikler çıkmaz yani. Bu kadar hani ve sürekli kullanabileceği bir şey çıkmaz. Tesadüf dediğiniz hani bir kere olabilecek bir şeydir. Ama buna baktığınız zaman da sürekli eğer bir hayvan bunu yapabiliyorsa bu özellik tesadüften kaynaklanmıyordur. Yani bir bilinç var burada, bir akıl evet. var. Biz bunları yapamıyoruz. Bugün bilim adamları uğraşsalar da evet. renk değişebilen bir şey yapamıyorlar. Ne yapıyorlar? Saydam bir renk koyuyorlar mesela. Altına birkaç farklı renkli ampul koyup o şekilde ışıklandırıyorlar ama yani normal olan, dışarıdan normal bir şekilde gözüken bir şeyin rengini tamamen değiştiremiyorsunuz.
Evet.
İstediğiniz sistemi yükleseniz.
Ay bir de tehlikeli, rahatsız olunca kırmızı oluyor. Yani nereden bilecek ki kırmızı mesela doğada hep işte zehirli şeylerin rengi kırmızı tehlike
uyarı gibi
yani kırmızı olduğu evet. zaman onu yemek isteyecek yemekten vazgeçiyor nereden bilebilir ki böyle bir şey yani zaten tesadüf olması diye bir şey söz konusu olamaz çünkü zaten o bütün etrafındaki canlıların onu besin olarak gören canlıların kırmızıyı zehirli olarak algılayacağını biliyor olması lazım.
Evet.
Yani bir böcek yapamayacağına göre.
Hocam evet. bu yani renk değiştiren dediğimiz canlıların tesadüf diyorsanız şöyle bir şey soru olur o zaman. Bunların ne tesadüfse neden hepsi ortamına göre değiştiriyor? Yani o zaman tesadüf olsaydı hani hepsi aynı renge dönebilseydi ya da aynı desene dönseydi suyun altındakinin hani suyun altında farklı nesneler olduğu için ona göre dönüşebiliyor mesela. Karada yaşayan da bakıyorsunuz mesela bazı kertenkele türleri var, böcek türleri var. Dalla, yaprakla aynı renge giriyorlar. Mesela bir kurbağa vardı. Kurbağayı gösterdik. Yaprak desenine girebiliyor. Yani buna yerlere göre değişebiliyor. Eğer tesadüf olmuş olsa hani bu kadar düzgün oranla olmaz. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. O evet, yüzden burada hani tesadüfle olması mümkün olmayan bir şey.
İnşallah.
Bu canlılardan bahsettik. Hı-hı. Bir de başka bir canlı türü sulardaki canlılardan da bahsettik. Balık türlerinden biraz da bahsedelim istiyorsanız. Balıkların gözlerindeki özelliklerden bahsedelim. Biliyoruz hani suyun altında mesela girdiğimiz zaman da bir bulanık görüntü olur kırılmadan kaynaklanan. Yani karada gördüğümüz gibi net bir şekilde göremiyoruz. Burada yaşayan bu canlılar nasıl bu şekilde yaşayabiliyorlar? Bunları da işte Allah onların gözlerini de o şekilde yaratmış mesela. Şeffaf bir şekilde göz tabakaları var, bir göz örtüsü var ve dalgıçların su altında gözlükle görmesi gibi görüyorlar. Yani kendi gözleri o şekilde görüyor. Suyun altında görüş alanı 30 metreden sonra da zaten bulanıyor. Yani kısıtlanıyor. Ve orada zaten görmek de o metreden sonra görmek de bu canlılar için bir şey getirmiyor. Gereksiz bir şey oluyor. Balıkların çoğu da oldukça yakındaki objeleri görmeleri gerekiyor. Yani yakında olan nesne ya da düşmanını ayırt edebilmesi gerekiyor. Bunun için de bu canlının gözlerinin çok iyi görmesi gerekiyor. Yani gözlerinin ona göre yapılmış olması gerekiyor. Ve çok enteresan iki balıktan da bahsetmek istiyorum. Biri dil balığı, diğeri de kirpi balığı. Bunların gözlerinden biraz örnek verelim. Çok farklı bir göz yapısı var. Bu dil balığı yassı bir şekilde ve gözleri kumun altında, yani kumun altına gizleniyor düşmanlarından. Ve gözleri aynı sırada. Yani insan ya da diğer canlılar gibi farklı iki yönde değil, tek gövde üstünde aynı. Burada evet görüyoruz evet. mesela bu canlı. Gözleri aynı yerde ve kumun altında bu şekilde gizlenip kumun üstünde olan diğer canlıları ya da düşmanları bu gözü sayesinde görebiliyorlar mesela. Bunların da göz yapısı çok farklı bir şekilde olmuş. Allah bu şekilde yapmış. Yani bu canlının yaşama koşuluna uygun bir şekilde yaratmış.
Evet.
Kirpi balığı var mesela. Kirpi balığı dediğimiz balıkta çok farklı bir yapısı var onun da gözünde aynı şekilde. Ön cephesinde güzel bir görüş alanına sahip bu balık. Ayrıca gözlerinin geriye doğru döndürebiliyor. Bu yüzden de arka tarafını da görebiliyor. Ve kirpi balığın gözlerinde de bir tane dış mercek bulunuyor. Bu dış mercek sayesinde çok net bir şekilde etrafını görebiliyor. Ve çok eğimli de bir iç göz merceği var. Bu şekilde de sağını, solunu, arkasını yani çok geniş bir alanda görüş sağlayabiliyor. Birçok balıkta da olduğu gibi balıklarda da tabii ki parlamayı engelleyici olarak gözlerin etrafında hani bu balıklarda koyu halka olur gözlerin etrafında. Bunlar balıkların parlaklığı görmelerini yani görmelerini engellemesinin için bir önlem olarak düşünelim. Bunlar iki balık türü de çok farklıydı. Bir de daha farklı bir balık türü var. Uçan balık diyoruz biz mesela onlara. Hani belli bir şeye kadar suyun altında gidip belli bir şeyden sonra yani yaklaşık birkaç metre o şekilde 50 kilometre hızla kadar uçabiliyorlar uçan balık türleri. Bunların da gözleri çok değişik. Çünkü hem suyun altında görme yetenekleri var hem de suyun üstünde görebiliyorlar aynı şekilde. Evet, burada görüyoruz mesela uçan balığı. Yani bu hayvan 50 kilometreye kadar ulaşabiliyor saatte hızı havalandığı zaman da. Bu da çok yüksek bir hız yani bir balık için, küçücük bir balık için. Bunların da göz yapısı ona göre yani suda hani farklı görecek, dışarı çıktığı zaman da farklı görecek. Bu da aynı şekilde hani bunu düşünülerek hani bir akıl sahibi olduğunu görüyoruz bunların yaratılmasında da. Balıkların hayatta kalmaları için nefes almaları, beslenmeleri ve düşmanlarından korunmaları gerekiyor. Bu nedenle etrafındaki dünyayı görmeleri, düşmanları ve avlarını ayırt etmeliler. İşte bunun için de su altında net görebilecekleri çok özel gözlere ihtiyaç duyuyorlar. Saydığımız gibi yani her yere ve her balık cinsine göre bu görüş mesafesi değişiyor. Bütün canlılarda olduğu gibi. Ve mesela az önce örnek verdik. Uçan balık. Bu uçan balık dediğimiz tür 100 milyon yıl önce de var fosil kayıtlarında. Bugünümüzde aynı birebir hiçbir değişiklik olmamış. Bu canlılarda hiçbir değişim yok. Evrim aynı şekilde uğramış. Tabii ki hiçbir şekilde evrimleşmemiş. Hiçbir şekilde bu balıkların kademeli bir evrimleşmeleri söz konusu değil. Evet. Hepsini tamamen Allah'ın yani yaratma sanatını gösteriyor bizlere örneklerini. Yani bunların evrimle olabileceği zaten mümkün değil. Kendiliğinden olması da mümkün değil. Tesadüf olması da mümkün değil. Biz insanlar da uğraşsak da yapamıyoruz. Bu canlıların nasıl olduğunu ve bu canlıların bu özelliklere kimin tarafından verildiğini şüphesiz biliyoruz ki hepimiz yaratan olan Allah tarafından.
İnşallah.
Evet. Bir de evrimciler şimdi kuşu uçurana kadar bir dünya hikaye uyduruyorlar. Yok işte balık karadan sudan karaya çıkacak. Karada sürüngen olacak. Sürüngen kanatlanıp uçacak. Allah dilerse balığı da uçuruyor zaten.
Evet.
Yani tabii işte uçan normal havada 50 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yani
maşallah.
Bir sürü kuştan daha hızlı uçabilen bir yapısı var ve bu öyle yaratılmış. Yani bu normal bildiğimiz bir balık. Hiç başka bir kuş özelliğine sahip değil. Suyun içinde yaşıyor.
Özgeçlere
var. Ama Allah'ın dilemesiyle ona öyle bir yapı vermiş ki Allah. Sıçradığı zaman suyun dışına onunla birlikte havada ciddi anlamda kuş gibi uçabiliyor.
Değil mi?
Onun için Allah'ın kuşu yaratmak için ne zamana, ne evrime, ne değişime hiçbir şeye ihtiyacı yok.
Evet.
Allah'ın ol demesiyle oluyor hepsi, bütün canlılar. Onun için yani evrimcilerin oradaki o hikayelerinin de ne kadar gereksiz olduğu bir kere daha ortaya çıkıyor.
Ve zaten bakıyoruz mesela hani Allah bütün yarattığı canlıları eşsiz ve örnek edinmeksizin yaratmış. Hani bakıyoruz hepsi birbirinden çok farklı. Yani uçan diyoruz mesela, kuş diyoruz. Biz kuş olarak genelleme yapıyoruz ama detaya indiğimiz zaman her kuş aynı şekilde uçmuyor mesela. Geçen gördük baykuşun kanat yapısı farklı mesela. İşte normal bir güvercinin kanat yapısı farklı. Kartalın kanat yapısı farklı, görüşleri farklı. Hani biz uçan diyoruz ama hep baktığımız zaman türlerine hepsi birbirinden farklı şekilde yaratılmış ve hiçbirinin birbirinde örneği yok. İşte biz insanlar da bir şey yaptığımız zaman zaten bu doğadaki canlıları örnek alarak yapıyoruz, taklit ederek yapıyoruz. Yani hep bir örnekten yola çıkarak yapıyoruz. Oysa Allah'ın böyle bir şeye hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Bunu zaten bütün yarattığı canlılarda eşsiz yaratmayı görüyoruz zaten, eşsiz yaratılmayı.
Ben şimdi bir örnek göstereyim size. Bakın bir film göstereceğim. Yürüyor balık.
Suyun altında.
Evet, dört tane solungaç var. Solungaçın altında ayak gibi normal yürüyor. Hiç karaya falan çıkma ihtiyacı da yok. Böyle ilk defa belki görecek birçok izleyenimiz.
Yarasa balığı.
It's a red-lipped batfish.
Evet, batfish.
Instead of really swimming, it walks on fins modified to work like feet.
Kırmızı dudaklı bunlar. Çok şahane.
Sübhanallah. Tam ruj sürmüş gibi.
Değil mi? Çok böyle... Allah... Güzel yaratmış. Normal yürüyor bak. Hop, ondan sonra da uzay aracı gibi kaldırır.
Yani bu canlı niye şimdi karaya çıksın ki? Zaten yürümekte suyun altında da yürü. İşte evrimciler de bunu buradan hani kendilerine sığınak aramaya çalışıyorlar. Şimdi bakıyor bir canlıya. Mesela balık diyor. Ya diyor bak uçan balık var. Demek ki bu buradan bir geçiş olmuş. Uçan balıktan kuşa geçmiş. İşte bu mesela yürüyor. İşte diyor bu sürüngen olmuş, yılan olmuş mesela diyor. Oysa hani bu canlılara baktığın zaman yapıları tamamen farklı. Yani bunları bırakın kendini değişmesini. Biz müdahaleyle bile hani balığa istediğimiz bilim adamları gelsinler, istediğimiz hormonu verelim, bunu kuş yapın diyelim. Yani tabii, istediği koşulları verelim, mümkün değil böyle
bir şey. Bir de bu evrimcilerin bütün şeylerini tam çürüten deliller bunlar. Yani milyonlarca yıldan beri o balığın suyun altında toprağa basıp yürüme özelliği var. Evet. Ama halen suyun altında ve balık.
Evet.
Yani şöyle karaya çıkma gibi bir arzusu, derdi, öyle bir şey yok. Allah onu suyun altında yürüyecek şekilde yaratmış. Yani uçan balık, yani hazır uçuyorken bile milyonlarca yıl geçmiş, hiçbir değişiklik, zerre değişiklik olmamış. Yani. O zaten uçuyor, hadi kuş olsun, olmamış. Yani onun bütün özellikleri, balık özellikleri, iskeleti, solungaçları, işte sudaki oksijeni alma özellikleri, bunlar hepsi olduğu gibi duruyor. En ufak bir değişiklik yok, zaten olması da mümkün değil. Yani hiçbir zaman onun sahip olduğu özelliklerin zaman içinde dış etkilerle değişmesi mümkün değil. Onun her bir hücresinde, DNA'da sahip olduğu bütün özellikler yazıyor. Ve oraya yeni bir bilgi eklemek şansla, tesadüfle, doğal sebeplerle mümkün değil. O bilgiyi oraya ancak Allah koyarsa orada o bilgi oluyor. Evet. Ve o da zaten onun yaratılıştan ona verilen bir özellik oluyor. Onun için bu mesela çok büyük bir delil yani. Normal zaten yürüyor adam. Hiç aramaya gerek yok. Hani balıklardaki işte bazı yapıları ya bu ileride ayak mı olur falan filan. Yok işte hazır ayaklısı var işte.
Hocam zaten baktığınız zaman...
Suyun altında gidiyor aslan gibi.
İşte o kadar. Canlılar da ispat kalıyorlar. Mesela bakıyoruz değil mi? Hocam dediğin gibi mesela yürüyor diyorsunuz. Bu canlının da milyonlarca yıl önceden fosili var.
Evet.
Bu canlı hani madem yılana dönüştü diyorsunuz ya da başka bir canlıya dönüştü, ayaklandı diyorsunuz. Bu canlı niye o zaman kalmış hayatta? Tabii bakıyorsunuz. Canım. Hani ya hepsi birden geçerdi o zaman, bu canlı türü hiç kalmazdı. Ya zaten kalmaya da bilirdi Allah'ın istemedikten sonra. O canlı soyu da tükenebilirdi ama bir evrimleşme olmuyordu. Yani baktığınız zaman hani uçan diyor balıklar diyor kuş oldu diyorsunuz mesela. Uçan balık günümüzde hala var. 100 milyon yıl önce de vardı mesela.
Tabii.
Yani
tabii,
hani kuş olduysa neden? Tabii. Ayıklandı mı o zaman? Bunlar olacak, bunlar olmayacak. Öyle bir şey yok tabii ki de. Tabii. Onlar işte hani sığınmaya çalışıyorlar ama işte yine bilime hani yine bilime ters düşüyorlar. Yine Kur'an'a ters düşüyorlar. Evet. Hiçbir şekilde zaten içinden çıkamıyorlar.
Zaten
buna
iddia bile edemiyorlar. Çünkü tabii. Şimdi öyle bir şey ki bir de bir balığı solungacı var. Yani bunun havada nefes alabilmesi için akciğere ihtiyacı var. Sen bir balığı bir kere çıkarttın öldü. Bir kere daha çıkar bir daha ölür. Bir daha çıkar bir daha ölür. 1000 yıl boyunca bunu dene, her karaya çıkan balık ölür. Hayır. Milyon yıl dene yine ölür. Milyar yıl dene vakit olsun yine ölür. Hep ölür. Yani çünkü hiçbir zaman sen onu karaya çıkarttığın zaman onun yani öbürü bir mucize. Yani o ancak mucizeleri de Allah yaratır.
Allah yaratır.
Yani senin çıkardığın anda onun ölme süresi ne? 1 dakika, 2 dakika mı, 5 dakika mı? 5 dakika içinde solungacının ciğer haline gelmesi lazım.
Yani.
Böyle bir şey neyle olacak?
Ya da bir şey var mı? Ciğer haline gelse
o boğulur zaten ölür.
Yani olmaz. Hiçbir şekilde
o olmaz.
Evet. Kurtarırı yok yani.
Yani onun bir anda olması lazım. Bir anda bir şeyin değişmesi de nedir? Mucizedir zaten. Mucizeyi de Allah yaratır. Öyle bir şey olacaksa bile.
Evet.
Ki böyle bir şey olduğuna dair de zaten hiçbir bilimsel deniliyor. Hiçbir fosillerde böyle bir kanıt yok. Demek ki Allah onu öyle yaratmamış.
Evet.
Yani öyle bir olay olsa da o Allah'ın yaratmasıyla olur. Başka hiçbir şekilde olmaz.
Tesadüf.
Ama Allah'ın nasıl yarattığını biz yine işte fosil kayıtlarına bakıyoruz. Mevcut bilimsel kanunlara bakıyoruz. Ha diyoruz ki böyle değil. Allah her bir türü sahip olduğu bütün özellikleriyle hiç yoktan var etmiş. Olduğu şekliyle yaratılmış ve milyonlarca yıldır hiç değişmeden de kalmış elhamdülillah.
Bir mantis karidesi var. Çok enteresan bir canlı. Deniz altında mükemmel özellikleri var. Kısa bir filmimiz var onunla ilgili. Onu izleyelim şimdi.
Oldukça gösterişli bir yapıya sahip olan mantis karidesi, kumun altında kazdığı barınağında yaşar. Yiyecek aramak amacıyla yuvasından çıkan karides, hemen yakınında gördüğü midyeyi, adeta bir çekiç kadar güçlü yumruklarını kullanarak bağlı olduğu kümesinden koparır. Ardından sert vuruşlarla kısa sürede midyeyi parçalara ayırır. Ancak tam bu sırada kendine yaklaşan ahtapotu fark eder. Ahtapotun karşısına dikilerek adeta kendisiyle uğraşmaması için mesaj verir gibi durur. Ahtapot uzaklaşmazsa karides ona tam gözüne isabet edecek şekilde sert bir darbe vurur. Bu vuruşlar ahtapotun uzaklaşmasına kadar devam eder. Bu sırada karides düşmanının en can alıcı yerinin gözleri olduğunu bilirmiş gibi hareket eder ve ahtapotun hep gözüne isabet edecek vuruşlar yapar. Darbeler karşısında ahtapotun gittiğine emin oluncaya kadar arkasından onu izleyen mantis karidesi ancak bundan sonra yuvasına döner.
Görüyor musunuz? Yani muazzam.
Maşallah.
Yani canlı hem böyle renkleri muhteşem, estetik, hem de gözleri çok denizaltı şeyleri, periskopları gibi dikkat ederseniz. Çok da özelliklere sahip o. Ama aynı zamanda çok da büyük bir hayvanı tam yani, gözüne darbeler vurarak ahtapotu kaçırabiliyor.
Bir biliyor yani, evet. Gözün zayıf olduğunu bu canlı nereden bilecek yani? Bu hayvanın hani koskoca bir hayvan, normalde yanına yanaşmaya diğer canlılar korkuyorlar çünkü el kolları çok uzun, hani boğarak öldürüyor. Ama bu canlı gözünün zayıf olduğunu biliyor. Ona göre de mesela gözüne vuruyor, saldırıyor yani bu canlı.
Evet, deniz altında çok muazzam özellikli canlılardan devam edelim. Bakın yeni çok güzel Allah'ın yarattığı güzellikleri öğreniyoruz. Papağan balığının uyku tulumu. Şimdi ne yapıyormuş papağan balığı, onu inceleyelim. Papağan balıkları geceleri kendilerini dış etkenlerden korumak için jelatinimsi bir madde üretirler. Bu madde balığı geceleri aktif olan ve ciddi bir tehlike oluşturan düşmanlarından korurken bir yandan da balığın kamuflaj yöntemiyle gizlenmesini sağlar. Bu jelatinimsi kılıf önce solungaç boşluğunun üst kenarında bulunan salgı bezinden nefes alıp verirken salgılanır. Bir süre sonra bu kılıf balığın tüm vücudunu sarar.
Maşallah.
Bu şeffaf uyku tulumunun en önemli fonksiyonu da balığı en büyük düşmanlarından olan müren balıklarına karşı korumaktır. Mürenler olağanüstü hassas bir koku alma yeteneğine sahiptirler ve avlarını bu yetenekleri sayesinde bulurlar. Fakat bu koruyucu çanak sayesinde müren papağan balığının kokusunu alamadığı gibi yanından geçerken avına çarpsa bile onu fark etmez.
Çünkü balıklara çok iyi görmez diyorlar. Mesela köpek balıkları da kana doğru geliyor ya. Evet. Kana alınca geliyor.
Maşallah. Enam suresi 102 ve 103. ayetler. Şeytanları Allah'a sınırım. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeyin üstünde bir vekildir. Gözler onu idrak edemez. O ise bütün gözleri idrak eder. O latif olandır. Haberdar olandır.
Maşallah.
Maşallah. Yani o kendini koruyacak jelatini nerede üretiyor bir kere, öyle bir madde. O kimyevinin bileşimlerini nasıl bilecek o? Yani o kendini koruyacağını ve kendi kokusunu dışarı salgılatmayacağını nereden bilecek? Ve suyun içinde böyle bir yapının yapılması çok muazzam, ayrı bir özellik. Hem vücudunda böyle bir laboratuvar geliştirecek. Bu laboratuvarda o salgıyı, kimyevi özellikleri bilecek, tanıyacak, kendini koruyacağını bilecek. Kamufle edeceğini, düşmandan koruyacağını bilecek.
Buluyorlar da biliyorlar yani.
Yani bunu balığın aklı müsait değil, balığın becerisi de müsait değil. Hiçbir şeyi müsait değil. Demek ki onu yapan, onun için, onun olduğu ortamda onun için en uygun ve en özellikli, benzersiz bir şekilde yaratan Cenab-ı Allah. Maşallah.
Şey de çok enteresan, müren balığının koku alması. Yani balıkların çeşidine göre kokluğunu alması da çok enteresan bir şey. Normalde insanlar parfüm kullanarak koku salgılıyoruz mesela. O balıkların ten kokularına göre, yani onların derilerinin kokularına göre hangi balığın hangi çeşit olduğunu anlayabiliyor. Evet. O da mükemmel bir mucize oldu. Evet.
Bir de suyun içinde koku alıyor. Yani,
suyun içinde. O denizin tuzlu suyun içinde koku almak büyük bir mucize.
Evet, inşallah.
Ya balık, bu balık cinsleri mesela ben az önce de anlattığımızda hepsinin çeşitleri farklı farklıydı zaten bu özelliklerinde. Bu doğadaki her şey de aynı şekilde mesela. Bu bitkilerde de aynı şekilde gidiyor. Canlılarda da gidiyor. Bitkilerde de çok değişik farklı farklı özellikler var. Evet, evet. Bitkilerdeki özelliklerden Önder herhalde biraz bahsedecek.
Evet, evet. Bitkilerden bahsetmişken biraz sarmaşıklardan bahsedelim. Sarmaşıklar bir cisim çevresinde kendilerini dolayarak büyümeleri biraz hızlandırmış olarak izliyoruz mesela. Çok şuurlu bir davranış gözlüyorlar dikkat ettiğimizde. Yani bir sabit bir yapıya, mesela bir ağaç veya bir metal parçası olabilir. Biraz o şekilde, evet, şimdi ekranda görüyoruz. Bir dalı resmen ok atar gibi ona dolanıyor. Kement atar gibi. Dolanarak hızlı çekimde görüyoruz, büyümeye başlıyor.
Zaten bu şu an hızlı çekim. Bu normalde böyle olsa
çok
zaten.
Çok yavaş oluyor. Evet, attı kementi ve dolanıyor. Yukarı doğru yükseliyor.
Maşallah.
Tırmanıyor.
Bu yukarı doğru yükselmesinin nedeni de bunlar yukarı doğru yükseldikçe ne kadar bitkilerin üstünde olurlarsa o kadar çok oksijen alıyorlar. Ve diğer bitkilerden yüksek oldukları için hem diğer bitkiler enerji kazanıyorlar. Çiçeklerin daha müsait çevrede çoğalmasın, üretimleri çoğalmaları daha çok hızlanıyor. Daha çok oksijen almaları.
Evet. O hani can bir baktığın zaman bir bitkinin böyle kement gibi kendini sallayıp bir şeye doğru yani ve uzakta bile olsa, yüksekte bile olsa başka bir ağaç dalı parçası oraya bile kendini fırlatabilir. Hani bir sabah bir kalkıyorsunuz, bir bakıyorsunuz mesela ağaca dolanmış. Diyorsunuz hani ne ara dolandı işte. Bu yavaş yavaş evrelerle olan bir şey ama biz bunu hani göremiyoruz. İlk baktığımız zaman fark edemiyoruz. Oysa doğada öyle mucizevi şeyler var ki hani baktığınız zaman da hani bitkinin bizim gibi bir görme organı yok. Bizim gibi hani
zaten yok. Ama bu tam tersine, yer çekiminin tersine zıttına gidebiliyor. Hareket ediyor. Hareket
şey
ediyor.
Yani, ince bir filiz olmasına rağmen baktığınız zaman dersiniz ki hani bu çok ince bir şey, dayanıksız dersiniz. Ama yer çekimine karşı koyabiliyor mesela. Yukarı doğru büyümeye devam ediyor. Bir bakmışsınız yıllar geçtikten sonra koskoca ağaçlar olmuşlar. İşte çamlar olmuşlar.
En üst zirveye çıkana kadar devam ediyor. Hiç durmak yok. En yukarısı neresiyse oraya kesin ulaşacak.
Hayır, bir de biz şimdi hayvanlara şaşırıyoruz. Hani bunlar bir de bitki. Hareket etmiyor. Yani bir yerde kökü var, toprağa bağlı, sabit duran bir şey. Çok şuurlu bir hareket yapmış oluyor. Yani o işte hani tamam yukarı çıkınca kendisine bir sürü avantaj sağlayacak da bitki bunu nereden bilsin yani? Ve bunu yapabilmek için de bir şey tutturması için hani böyle kement gibi kendini sallamayı bilecek de sallayacak. Yani bir sürü zaten başka bitkiler de var. Mesela böcek avlayan bitkiler var. Ya burada çok bir akıl var. O aklı nereye vereceğiz? Hani böceklerde, hayvanlarda bari bir beyin gibi bir şey var. Tabii ki onun da öyle bir aklı yok ama hani bari beyin diyeceğim bir şey var.
Kafatası var içeride.
Falan yani bu bitkide o da yok. Evet. Yani normal ot işte yani sarmaşık dediğin şey. Bir de bunun üstünde çiçekler çıkıyor. Onlar bir de mis gibi kokuyor bir de öyle bir şey var. Yani o toprağın içinde bir de ne kadar o toprağın içine fazla gübre atılırsa o kadar da daha güzel kokuyor. Alıp onu vücudunda kendi işte bünyesinde öyle bir hale getiriyor ki oradan parfüm yapılan esanslar meydana geliyor.
Evet,
maşallah. Bunların hepsi tabii Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın çiçek yaratmasıyla oluyor. Maşallah. Çiçek kokusu ne kadar güzel bir şey.
Ve çok güzel görüntüleri sahip oluyor. Evet.
Kaynağı ne? İşte toprak. Toprakta ne var? Yani hep işte pis mineraller, şeyler. Yani toprağın kendisini alsan kokusu da kötü, tadı da kötü, her şeyi kötü. Yani o anlamda. Ama ondan aldığı o minerallerle, Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın ona ilham ettiği o kodla, onun genlerinde yarattığı şifreyle o onları alıyor. Hem görüntüsü güzel çiçekler haline getiriyor hem mis gibi koku haline getiriyor. Evet. Sarmaşıklar.
Mesela tat olarak da öyle. Mesela ıspanak diyoruz. O da yerin altından çıkıyor. Domates diyoruz. Ekiyoruz. Çıkıyor. Ispanak. Ve biz onları da güzel bir tatla yiyoruz.
Evet.
Maşallah. Yine toprakta yetişen meyve var. Çilek gibi. Müthiş bir dokuya sahip kendisi. İnanılmaz bir ıspanak. Çok
Yani hem tatlı çıkabiliyor mesela. Evet. Hani aynı toprak baktığınız zaman o topraktan tohuma göre hem tatlı bir meyve çıkıyor,
hem biber çıkıyor, hepsi evet. çıkıyor.
Hem hani patates, soğan da yapabiliyorsunuz. Dediğim evet, mesela çilek de yapabiliyorsunuz, biber de yapabiliyorsunuz. Hani çeşit çeşit baktığınız zaman.
Maşallah.
İşte evet. bu da Allah'ın mucizesi yine aynı şekilde.
Kaç çeşit söyleyeyim mi?
Söyle.
500 gün.
Maşallah. Maşallah.
Topraktan Allah'ın yarattığı.
Şu anda tespit edilebilen tabii. Evet.
Daha
tabii. Sübhanallah. Karpuz ya mesela çok o kadar hani böyle insana heyecan verici bir şey yani. Kuru toprakta yetişiyor. Odun gibi bir kabuğu var.
Evet.
Suyu içinde depoluyor ve o su tatlı. %99'u su olmasına rağmen de katı. Kesebiliyorsun, dilimleyebiliyorsun. Yani maşallah. Artık bu kadar olur. %99'dan fazlası su olan bir şeyi Allah dilimlenebilir halde tatlı bir şekilde İnsanlar, kupkuru evet. topraktan yaratıyor.
Maşallah.
En çok ihtiyaç olan yer. Mesela sulak bir yerde karpuz yetişmiyor zaten. Maşallah.
Hocam sohbetimiz çok güzel gidiyor ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. İnşallah. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hayatımızdan biraz da yaşamımızla ilgili oranlardan da bahsedeceğim. İlk yarıda da bahsettik atmosfer oranı diye. Ebru Hocam da onunla ilgili detaylı bilgilendirecek bizi inşallah.
İnşallah. Bitkilerden sonra solduğumuz atmosfer hava birleşiminden bahsetmek istiyorum. İsimde de görüldüğü gibi bildiğiniz gibi dünyada atmosfer insan hayatı için ve diğer canlılar için çok önemli bir ihtiyaçtır. Yaşam için çok gerekli bir ihtiyaç olan bu son derece özel şartların bir araya gelmesiyle yaratılmış olağanüstü bir karışımdır. Atmosferimiz %77 azot, %21 oksijen ve %1 oranında karbondioksit ve argon gibi diğer gazların karışımından bir araya gelir. Bu gazların en önemlisi oksijendir. Çünkü biz insanların ve hayvanların enerji elde etmek için kullandıkları çoğu kimyasal reaksiyon oksijen sayesinde gerçekleşir. Soluduğumuz havadaki oksijen oranının son derece hassas dengelere dayalı olması çok dikkat çekici bir noktadır. Atmosferin daha fazla oksijen içermesi durumunda hayatı desteklemesi mümkün değildir. Çünkü oksijen çok reaktif bir elementtir. Yani diğer elementlerle hemen hemen tepkimeye girer. Günümüzde yani şu anda atmosferde bulunan oksijen oranının oranı %21 yaşamın güvenliği için aşılmaması gereken sınırın tam ideal noktasındadır. Bir örnek vermek gerekirse %21'in üzerine artan her %1'lik oksijen oranı bir yıldırımın orman yangını başlatma ihtimalini %70 arttıracaktır. Bir araştırmacı İngiliz biyokimyacı James Lovelock bir kritik dengeyi şu şekilde ifade etmiştir. %25'lik bir oksijen oranının daha yukarısında yani şu anda besin olarak kullandığımız bitki türlerinin çoğu tüm tropik ormanları ve arktik tundraları yok edecek olan dev yangınlarla yok olurdu. Atmosferin şu anki oksijen oranı tehlikenin ve yararın çok iyi bir biçimde değerlendirdiği bir rakamdadır. İngiliz bilim adamının değindiği bu nokta dikkat çektiği atmosferdeki oksijen oranının dengede kalması mükemmel bir geri dönüşüm sistemi sayesinde gerçekleşir. İnsanlar, hayvanlar, canlılar, yeryüzündeki bütün canlılar devamlı olarak oksijen tüketirler ve tüketmek zorundadırlar. Bitkiler, insanlar ve hayvanlar eğer aynı reaksiyonu gerçekleştirselerdi dünya çok kısa sürede yaşanılmaz bir gezegene dönüşebilirdi. Allah canlılığın dengesini öylesine kusursuz bir sistemde kurmuştur ki atmosferdeki oksijen oranı canlılık için en ideal oranda durmaktadır. Maşallah. Bir ayette de şöyle buyurmuştur Allah. Kovumu şeytandan Allah'a sığınırım. Allah gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları 6 günde yarattı. Sonra arşa istiva etti. Sizin onun dışında bir yardımcınız ve şefaatçiniz yoktur. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Gökten yere her işi o evirip düzene koyar. Sonra işler. Sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl sürede bir günde yine ona yükselir. İşte gaybı da müşahede edebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen odur.
Maşallah. Çok hassas. Yani akciğerimizin yapısının özellikleriyle atmosferin oranının özelliklerinin tam birbirine uyum içinde beraber yaratan Allah'tır. Evet. Yoksa yani o 300 milyon alveol var mesela akciğerde. O akciğerimizin ne kadar vücudumuzun içinde bir yapı. Şimdi o hava kesecikleri alveol normalde onu bir yüzey alanına yaydığınızda 100 metrekare ediyor bir akciğerdeki. Yani ve içinde de 300 milyon odacık var. O odacığa o oksijen giriyor ve oksijenin oranı mesela %21 tam ideal olması gerektiği gibi. Fazlası olursa dünya için tehlikeli yaşam olmayacak raddeye getiriyor. Ve ciğerlerimiz de o orana uyumlu. Başka bir oranda nefes alamıyor. Evet. Değil mi? Mesela oksijen tüpü takmak durumunda kalıyoruz. Başka bir oranda oksijenli yere girdiğimizde. Allah bizim için özel olarak yaratmış. Oksijenin oranını, dünyanın yapısını, iyonosferi, troposferi, bütün ozon tabakalarını, dünyanın dönüş hızını. 1670 kilometre ile şu an dünya dönüyor. 1670. Bakır. Hiçbir şey duyuyor muyuz? Hiçbir şey yok.
Olduğumuz yerde duruyoruz.
Işte. Evet. Eğik duruyoruz. Yörünge var. Ona göre gidiyoruz. Galaksi olarak yani yüz binlerce kilometre hızla Vega yıldızına doğru uçuyoruz aynı zamanda. Hiçbir şey hissetmiyoruz. Altımız yanıyor, kaynıyor. Maşallah. Ama böyle yani bebeğin beşikte oluşu gibi Allah'ın izniyle dünyada hiç Allah bize çok rahat, güzel, bizim için özel imtihan yeri olarak hazırlamış dünyayı ve muhteşem özelliklere sahip. Bakın atmosferdeki ölçü çok güzel, önemli, çünkü her an soluduğumuz tamam. bir şey hava. Aslında bir filmimiz var bu konuyla ilgili. Daha dinleyince daha dikkatlice güzel özellikleri yakalayabiliyor insan. O filmimizi izleyelim şu an.
Bilim kurgu filmleri insanları kimi zaman yanlış yönlendirir. Bunun bir örneği bu filmlerde sık sık rastlanan uygun atmosfer şartlarıdır. Uzay gemisiyle uzak bir gezegene yaklaşmak.
Film herhalde arıza oldu tahmin ediyorum.
Evet. Şöyle bir şey var. Mesela şimdi oksijenlerden bahsettik, hava akımlarından falan bahsettik mesela. Vücudumuzda öyle bir şey ki yani Allah hepsine bakıyoruz. Mesela her şeyde bir oran sayıyoruz. Her şeyin bir oranlı olduğunu görüyoruz. Hani oksijenin havanın içindeki azotun bir oranı var, oksijenin bir oranı var, karbondioksitin bir oranı var. Evet. Bunların hepsi bir oran içinde ve insanlar bu oranlara göre hayatını sürdürebiliyorlar. Şimdi şöyle örnek verelim mesela. Şimdi biz havadan aldığımız oksijenin %21 oksijen alıyoruz havadan.
Evet.
Biz bu %21'in yanlış hatırlamıyorsam %13'üne kadar kullanıyoruz ve geri kalanını dışarı veriyoruz. Biz zaten kesinlikle bir kısmını dışarı veriyoruz. Çünkü bu hani bu şekilde işte insanlara hayatla verdiği için, oksijen verdiğimiz için. E şimdi şöyle düşünelim. Bu oranın fazla olduğunda oksijen çok yanıcı bir madde. Ve yani etkileşime çabuk, az önce Ebru hocam da söylediği gibi çabuk etkileşime girer ve dünyanın sonuna doğru götürür. Oksijen az olduğunu düşünelim. Bu sefer insanların oksijen oranı az olduğu için nefes zorlanacak. Mesela çok az olduğunu düşünelim. Hani bu farkların çok az olduğunu düşünelim. Örnek verelim, maden ocakları mesela. Biliyoruz orada basıncın fazla olması, oksijenin biraz daha az olması. İnsanların mesela oksijenimiz bütün vücudumuza dağıtıyor. Bütün organlarımızı geziyorlar mesela. O şekilde bütün yerlere oksijeni koyuyor, karbondioksiti alıyor. Maden ocaklarında mesela baktığınız zaman da insanların biraz daha fazla böyle yaşlandığını görüyorsunuz çalışanların. Bunun nedeni de bu normale göre oksijenin az olmasından kaynaklanan,
tabii.
oksijenin azlığından dolayı insanda böyle bir şey gelişiyor. Biz ve bu örneği görebiliyoruz. Demek ki bizim dünyamızdaki oksijen oranı maden ocağındaki gibi olsaydı insanların yaşlanma süreci daha hızlı olacaktı. Evet. Hepsine baktığımız zaman bir oran var ve bunlar da bilimle zaten kanıtlanıyor. Evet. Mesela atmosferin 7 katmandan oluşması Kur'an'da da geçiyor, 7 kattan oluştuğu. Yerin 7 kattan olması Kur'an'da da geçiyor. Hep oranları bu şekilde görebiliyoruz.
Ve şey de çok ilginç, hani bütün canlılar olarak ama insanların, yani canlıların bitkilerden ve hayvanlardan farklı reaksiyonda gerçekleştirmesi, bu da bir mucize. Tabii. Hepsi çünkü aynı oksijeni bir arada aynı reaksiyona gerçekleştirseydi yaşam alanı, evren kısa sürede yaşanılmaz bir alana sahip olurdu.
Tabii. Sürekli oksijen tüketirdi her şey. Çok kısa sürede biterdi.
Evet.
Bir kısım oksijeni tüketirken bitkiler de oksijen üretiyorlar.
Evet. Yani insanlardan
muhteşem bağımsız bir denge ve bütün bunların sonucunda da hep o aynı oran sabit olarak korunuyor.
Evet.
Sübhanallah. Bu ancak Allah'ın yaratmasıyla olacak bir denge inşallah. Evet.
O filmi ben göstereyim inşallah. Hata olmuş olabilir rejide.
Bilim kurgu filmi. deyimleri insanları kimi zaman yanlış yönlendirir. Bunun bir örneği bu filmlerde sık sık rastlanan uygun atmosfer şartlarıdır. Uzay gemisiyle uzak bir gezegene yaklaşan astronotlar gezegene inmeden önce atmosferinin solunabilir olup olmadığına bakarlar. Gemi bilgisayarları uygundur sonucunu verince de hiçbir koruma önlemine gerek kalmaz. Bu senaryolar insan bulunan kolaylıkla ve tesadüfen uygun atmosferler bulabileceği gibi bir izlenim vermektedir. Oysa eğer gerçekten uzay gemileriyle evrenin derinliklerinde gezinseydik, dünya dışındaki bir başka gezegende solunabilir bir atmosfer bulmak imkansız olurdu. Çünkü dünyanın atmosferi yaşam için gerekli son derece özel şartlar bir araya getirilerek tasarlanmış çok özel bir karışımdır. Bu atmosferin biraz dışında bile koruyucu giysiler olmadan hayatta kalmak olanaksızdır. Dünya atmosferi %77 azot, %21 oksijen ve %1 oranında karbondioksit ve argon gibi gazların karışımından oluşur. Bu gazların en önemlisi oksijendir. İnsan gibi kompleks bedenlere sahip canlılar enerji elde etmek için oksijen kullanır ve bu sayede hücresel reaksiyonlar gerçekleştirirler. İşte bizim için bu denli hayati olan oksijenin havadaki oranı tam olması gerektiği kadardır.
Evet, film bayağı şeyli, onun hakikaten rejinin hassas noktaları da gösterebilecek gibi değilmiş. Evet. Ancak yani çok olağanüstü, o dünyayı gördük ya hani uzay kıyafetleriyle dışarıda uzakta dünya, oraya çıkan için müthiş bir tefekkürdür herhalde, tahmin ediyorum. Yani dünyayı öyle uzaktan görmek, yani dünyanın mahiyetiyle ilgili ve insanın yaşamıyla ilgili ben okumuştum daha evvel. Yani Armstrong, hani uzaya çıkanlar, evet, da dünyayı algılayış şeyi çok farklılaşıyormuş. Gerçekten yani hayatı ve dünyayı algılama böyle insanın gözünde büyüttüğü gibi de çok daha farklı. Yani dünyayı öyle görünce dışarıdan
çok boşlukta havada görüyorsun.
Gerçekten.
Ve yani, kendi ekseninde döndüğünü görüyorsun.
Yani gerçekten
değişik bir duygu.
Yani, muhakkak öyle ve muhakkak. Yani günümüzün teknolojisiyle bu manzarayı görebiliyoruz. Yani o uzaya çıkma hem Kur'an'da bildirilen de Kur'an'ın bir mucizesi olarak geçiyor. Hem de bu zamanda yani bu son yüzyılda ve son özellikle dönemlerde 1980'den yani Hicri 1400'ün başından itibaren 1980'lerden sonra mesela biz cep telefonları yoktu. Değil mi?
Bilgisayarlar
yani, yoktu. Bilgisayar, evet, yoktu, internet yoktu. Şu anda hayatımızın yani yoğunluğunu kaplayan ve hiç düşünmediğimiz o anlamda geçmişte yoktu dediğimiz şeyler hakikaten daha son 30 yıl içinde, evet, çok gelişti. İnşallah. Son teknoloji. Ve o sayede mesela uzay çağı şeylerini görebiliyoruz. Değil mi? Hatta uzay 1999 diye bir var. Yani 1999'da uzay neler olacak gibi deniyor. Da hakikaten son dönemde gelişti bu bilim ve teknoloji. Bu da ahir zamanın çok önemli, evet, bir özelliği.
Ahir zamanda olduğumuzu hepimiz biliyoruz ve Mehdiyet'i her gün burada anlatıyoruz. Peygamberimiz de Mehdiyet'i çok güzel anlatıyor ve önemsiyor. Sahabe de çok seviyor, evet, Hazreti Mehdi ile ilgili konuları, İnşallah. Onunla ilgili bilgi alıp öğrenmeyi, evet, çok seviyorlar. Ve de peygamberimizin sayesinde de onun ahlakını, onun sayesinde olacak olayları, geleceği zamanki olayları, görünümüne kadar, fiziksel özelliklerine kadar bütün her şeyini detaylı bir şekilde anlatıyor.
Evet.
Ve bunlardan biri de Hazreti Mehdi devrinde teknolojinin gelişeceği.
İnşallah.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği Hazreti Mehdi aleyhisselam devrindeki teknolojiler. Hazreti Mehdi aleyhisselam internet, televizyon, radyo yoluyla dünyanın dört bir yanında tanınacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini okuyorum inşallah. Şüphesiz ki kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam zamanında bir mümin doğuda olsa batıda olan kardeşi kendisini görür. Hakeza batıda olsa doğuda olan kardeşini görür. Bir diğer hadiste ise şu şekilde bildiriliyor. İmam Hazreti Mehdi aleyhisselamın dünyanın doğu ve batısını fethedip İslam ahlakını dünyanın dört bir yanına egemen kılacaktır. Allah-u Teala insanlara öyle bir güç verecek ki herkes olduğu yerde onun Hazreti Mehdi aleyhisselamın sözlerini duyacak. Hadiste tarif edilen televizyon sistemi olduğu anlaşılıyor. Çünkü insanların oldukları yerden Hazreti Mehdi'yi gördükleri anlatılıyor. Dünyanın doğusundan batısından her insanın oturduğu yerden Hazreti Mehdi'yi görmesi ve dinlemesi ancak televizyon yayını veya internet yayını gibi bir sistem sayesinde mümkün olabilir.
Evet.
İnşallah. Evet, burada da Hazreti Mehdi'yi insanların televizyon ve internet aracılığıyla duyabileceğini. Çünkü normalde şimdi biz buradayken başka bir insanın diyelim bir Erzurum, Erzincan'daki bir insanın bizim doğal olarak görmesi mümkün değil. Hatta bu evin dışındaki görmesi mümkün değil. Ama televizyon aracılığıyla, internet aracılığıyla Hazreti Mehdi'yi herkes görecek ve anlattıklarını duyacak, bilecek.
Dünyadan görebiliyoruz.
Evet.
Şu anda Fransa'dan, Almanya'dan.
Ya sadece Türkiye olarak da değil. Tabii. Bütün ülke, dünya olarak görüyor.
İşte o zaman da mesela Allah bize anlatırken peygamberimiz vasıtasıyla hani şimdi o zaman desek insanlara televizyon, internet dense insanlar ne acaba o diyecek.
Evet.
Çünkü hani bundan 30 sene önce televizyonlarda renk bile yoktu düşündüğünüz zaman. Evet. Şu anda renkli görüyorsunuz mesela, çeşitli görüyorsunuz ve hani günün her saati izleyebiliyorsunuz. Bu yayınlanan programı siz bundan bir ay sonra da bir yıl sonra da izleyebiliyorsunuz internete tarihini yazdığınız zaman. O zaman hani insanlara internet, televizyon denceği zaman bir şey anlamayacakları için onlara diyor ki hani insanlar diyor birbirini her yerden görüp konuşabilecekler diyor. Batısındaki, doğusundakini görebilecek.
Tabii,
bu ne demek? Neyle mümkün olabiliyor? Televizyonla, internetle, radyoyla. Evet. Yani hem sesini duyacağız hem göreceğiz. İşte bu şekilde aslında aktarılmış. Şimdi günümüzde baktığımız zaman da bunun nasıl olduğunu daha rahat algılayabiliyoruz.
Çok, evet,
çok büyük bir mucize yani. O söylenilen şey o devir için o kadar anlaşılmaz, akıl almaz bir şey ki. Hani iki kişi de birbirini, kardeşini doğudayken batıdaki kardeşini görecek, o da onu görecek, evet, diyor. Bu da şimdi ancak işte hani kameralı, yani
cep telefonu,
internet, cep telefonu.
Yani elimizde taşıdığımız cep telefonları 3G sayesinde görüntülü olarak yani buradan doğudaki insanlarla görüşüp konuşabiliyorsun karşılıklı. Çok mükemmel mucize bunlar.
Şey diyor yani dünya insanın avucu içi kadar olacaktır. Yani avucunun içinde olacak, her yere istediği an ulaşacak işte cep telefonu. Yani cep telefonundaki internet sayesinde
muhtemelen biz... anlatacaktır.
Slide'da anlatacağız inşallah. Devam edelim slide'ımıza. Ayakkabı topuğuna yerleştirilen ses alıcısı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde şöyle buyuruluyor. Nefsim yedi, kudretinde olan Allah'a kasem ederim ki yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişiye sesi ve papucu konuşmadıkça ve ehlinin ne yaptığını ona bildirmedikçe kıyamet kopmaz. Ayakkabının topuğunda ses alıcısı görünmektedir. Peygamberimizin bundan 1400 sene önce insanların topuklarıyla konuşacaklarını söylemesi ve 1400 sene sonra da teknolojinin bu şekilde gerçekleşmesi peygamberimizin bir mucizesidir.
Maşallah.
Günümüzde internet üzerinden uydu görüntüleriyle tüm dünya şehirleri detaylı olarak görünebilmektedir. Bu da peygamberimizin hadisinde bildirdiği bir durumdur. Konuyla ilgili hadisi okuyorum inşallah. İşler ehline Hazreti Mehdi aleyhisselama emanet edildiğinde Yüce Allah onun için dünyanın en alçak bölümünü yükseltecek, en yüksek yerleri de alçaltacak. Öyle ki tüm dünyayı avucunun içinde gördüğü gibi görecek. İçinizden hanginizin avucunun içinde bir saç teli olsa onu göremez.
Evet, maşallah. Maşallah.
Evet, burada da insanların avuç içi bilgisayar ve cep telefonlarıyla dünyanın istedikleri yerini görmelerinin bir örneği var.
Maşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde yönetici konumunda olan kişiler haberleşmeyi ve bilmedikleri konuları araştırıp öğrenmeyi ellerindeki avuç içi bilgisayar ve bilgisayarlı telefonlarla gerçekleştireceklerdir. Konuyla ilgili hadisi okuyorum inşallah. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın oğlu Muhammed'in nakliye göre İmam Aleyhisselam'ı şöyle buyurdu. Kaim Aleyhisselam'ın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kıyamet ettiğinde her memlekete bir sefir gönderecek ve her bir sefire flöyle buyuracak. Senin ahdın elindedir. Anlamadığın bir durumla karşılaşır ve hüküm vermek zorunda kalırsan eline bakar, elinde yazanı uygula. Yine günümüz teknolojisinde örnek görüyoruz ki hepsi peygamberimizin tarifine birebir uygun. Hazreti Mehdi Aleyhisselam canlı internet, televizyon ve radyo ve telefon bağlantıları ile insanlarla konuşuyor. Konuyla ilgili başka bir hadisinizden de bahsedeyim. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Onlar yeryüzünün doğu ve batısında mihrap veya yataklarında olduğu halde İmam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sesini işitirler. Bu bir tek ses onların hepsinin kulağına gider ve hepsi ona doğru hareket ederler. Çok geçmeden göz açıp kapatıncaya kadar hepsi huzuruna varırlar. Günümüzde görüntülü sistemlerle çok farklı ülkelerde insanlar aynı anda birbirleriyle görüşmekte, toplantı yapabilmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın tebliği birçok şehirdeki insanlar tarafından eş zamanlı olarak dinlenebilecektir. Başka bir hadisi okuyorum. Aban bin Taklip der ki, İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Ben kaimi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görür gibiyim. Her memlekette onlar onun kendileriyle birlikte memleketlerinde olduğunu görecek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağını açacak diyor.
Maşallah. Maşallah. Gerçekten teknoloji yani çok tabii 1400 sene evvel avucunun içinde dünyayı görecek tabii dese insan hakikaten ne anlaşılabilir? Tabii. Ancak bir mucize gibi bir şey tabii olacak. Allah bir görüntü yaratacak.
Tabii anlaşılmaz. Evet.
Navigasyon dediğimiz bir olay çıktı yani arabalarda bilgisayar evet gibi sokak adına kadar yazıyorsunuz. Sizi istediğiniz yere götürüyor. Bunun gibi bir şey bu da. Tabii. Teknolojinin bu kadar ilerlemesi yani.
İnşallah. Evet. Herkes uygun evinde yattığı yataktan Hazreti Mehdi'yi evet duyacak, görecek. İnşallah. Yani şimdi böyle bir şey gerçekleşse aklın ihtiyarı kalkar. Tabii. Hani o zamanki bakış açısıyla. Ama şimdi işte Allah televizyon diye bir şey yaratıyor. İnternet diye evet bir bilgisayar diye bir şey yaratıyor. Vesile kılıyor. Evet. Tam birebir aynısı gerçekleşiyor. Ve kimse de buna şaşırmıyor. Yani hani evet tamam olağan işte televizyon şey var diyor. Hani internette. Tabii ki işte bizim hızlı da giriyoruz evet diyor falan. Hop çıkıyor. Yani halbuki bu çok büyük bir mucize. Evet.
Muazzam. Evet. Bizde şimdi 20. yüzyıldan sonra insanlara şey gibi geliyor. Yani hep vardı gibi geliyor. Ama yoktu yani.
Yoktu tabii.
1980'den sonra teknolojinin yenilemesi ve bilgisayar, ilk bilgisayar 1970'te oldu. 70'ten sonra gelişmeye başladı. Evet. Macintosh'tu ilk bilgisayar. Tabii. Çok o gelişe gelişe şimdi görüntülü konuşabiliyorsunuz.
Tabii, tabii. Yani şöyle bir şey var. Allah her şeyi aslında baktığımız zaman her şeyi bir yavaş yavaş insanlara yapıyor. Mesela yaşlanma nasıl yavaş yavaş oluyor? Teknolojinin gelişmesi de öyle oldu. Önce radyo ile insanlar hani duymaya başladılar. Daha sonra siyah beyaz görmeye başladılar. Daha sonra renkli görmeye başladılar. Oradan bilgisayarlara geçiş oldu. Hep aşama aşama hani insanları birden aslında şey yapmamak için hani böyle evet ne olur şimdi birden aniden mesela olsaydı bu olaylar hani insan bir şaşırdı nasıl oluyor tabii diye. Ama uydular alıcılarıyla bilmem nelerle yavaş yavaş anlatıla göre göre görüyoruz. İşte burada da 1400 sene önce Peygamber Efendimiz de Allah'ın bize sözünü böyle iletiyor işte. Hazreti Mehdi'yi yani diyorlar ki evlerinde uzanıp izleyebilecekler diyor. Bu nasıl olabilir? Televizyon sayesinde. Evet, internet sayesinde olabilir.
İnşallah.
Zaten televizyonun kendisi de çok büyük mucize. Yani şimdi onun işleyiş sistemini düşününce bir dalga var.
Evet.
Bu dalga uzaya gidiyor. Uzayda oradaki şeylere, uydulara çarpıp yansıyor. Tekrar dünyaya dönüyor. O gelen görüntü dalgayı da alıp tekrar görüntüye çeviren bir sistem var. Evet. Bir kere niye öyle bir dalga var yani? Zaten o dalgayı, o fizik kanunu yaratan Allah. Görüntünün bir dalga boyu haline evet çevrilebilmesini, evet bunun gökyüzünde hareket edebilmesini, kayba uğramadan bir yerlere ulaşabilmesini, bütün bu kanunları yaratan Allah. Yani Allah'ın dilemesiyle bizim şu görüntümüz herkesin evinde, bilgisayarında, ekranında oluşuyor. Yani o görüntüyü orada Allah yaratıyor.
Evet. Maşallah.
Bunlar sebebi. Başka hiçbir şey değil yani. Sadece Allah aklın ihtiyarı kalkmasın diye dünya imtihan yeri sebepler dairesinde bunu yaratıyor. Maşallah. Bunu öyle görmek maşallah lazım yani. Öyle bakınca da hakikaten o mucizeyi insan daha iyi hissediyor, evet, inşallah.
Ya hocam, bu dalganın uzaya gitmesi vesaire her şeyden ziyade buradaki olan her şey anlık olarak karşı tarafa gidiyor. Bu evet, çok büyük bir...
Bir de tek bir televizyona veya tek bir bilgisayara gitmiyor.
Hepsine.
Milyonlarca insanların evinde bilgisayar var, televizyon var. Hepsine ayrı dalgalarla gidiyor. Mesela buradan tek bir dalga olarak, A9 dalgası tek bir dalga olarak çıkıyor. Ama yayılırken bütün dünyaya yayılarak gidiyor. O da mükemmel bir mucize.
Allah'ın milyarlarca insana milyarlarca farklı görüntüyü, dünyayı göstermesine bir örnek aynı zamanda o. Yani bir görüntüyü 7 milyar insana televizyonla, ama Allah da her 7 milyar insana farklı bir 7 milyar görüntü yaratıyor.
Sübhanallah.
Yani muazzam bir kudret ve Allah gösterdiği için o görüntüleri görüyoruz.
Evet, inşallah. İnşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bahsetmişken aslında onun biraz da hani Peygamber Efendimiz hadislerinde bize bildirmiş. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerini, fiziksel görünüşlerini, yapacağı sosyal faaliyetleri, ekonomik olayları, işte dünyada yaşanacak şeyleri, bunlardan çok fazla detaylı bahsediliyor. Bir de Peygamber Efendimiz bize Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği zamanda zor dönemlerden geçeceği, sıkıntılı dönemlerden geçeceği bahsediliyor. Yani tıpkı mesela peygamberlerimiz gibi hiçbiri böyle çok rahat bir yere gelmemişler. Hiçbiri birden böyle her şey tamam güzel deyip olmamış. Hepsi bir mücadele etmiş, bir savaş vermiş bir şeyle ilgili. Hepsi bir şeyler yapmışlar, emekler harcamışlar, zarar görmüşler, işte yıpranmışlar, zorluk çekmişler, işkence görmüşler, sıkıntı yaşamışlar. Hepsi bir dönem geçirmişler. Tıpkı onlar gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam da böyle bir dönemden geçecek. Biraz ondan bahsedelim izleyicilerimize.
Evet. Mehdi döneminde mücadeleyi Mehdi'nin fikirle evet, yapıyor inşallah, ama zorluklarla karşılaşıyor.
Evet, inşallah. İnşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zorluk ve çileyle karşılaşacaktır. İnkar içinde olan toplumları uyarmak ve onları doğru yola davet etmek için gönderilen tüm elçiler, gönderildikleri kavimler tarafından yalanlanmış ve onların çeşitli idam ve iftiralarına maruz kalmışlardır. Ehl-i Beyt'ten gelecek olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da bu gibi eziyet ve sıkıntılarla karşılaşacağı hadislerde haber verilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bizden, Ehl-i Beyt'tendir. Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim Ehl-i Beyt'im muhakkak benden sonra bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Benden sonra Ehl-i Beyt'im bela ve mihnetlerle karşılaşacaklar ve tarda maruz kalacaklardır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdaki hadisi de böyle bir durumu, Hazreti Mehdi aleyhisselamın biat sırasında kendisinin birçok kahır ve haksızlığa uğradığını insanlara açıklayacağına haber vermektedir. Hazreti Mehdi aleyhisselam Resulullah'ın bayrağı ile insanların başlarına bela, üzerine bela yağdı ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar. İki rekat namaz kılar. Namazdan dönünce şöyle der. Ey insanlar, ümmeti Muhammed ve bilhassa onun ehli beyti çok belalar gördü. Ve bizler kahır ve haksızlığa maruz kaldık. Allah Kur'an'da birçok peygamberin kavimleri tarafından yalanlandıklarını, delilik ve büyücülük iftiralarına maruz kaldıklarını ve daha pek çok saldırı ve eziyetle karşılaştıklarını bildirmiştir. Elçiler tüm saldırılar karşısında sabretmiş, onlara en güzel şekilde cevap vermişlerdir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun senden önce de elçiler yalanlandı. Ve elbette bize yaptığınız işkencelere karşı sabredeceğiz. Sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki, bu öğretilmiştir, bir delidir. Ayetleri okumaya devam ediyorum. Şeytanlara Allah'a sığınırım. İşte böyle, onlardan öncekiler de bir elçi gelmeyiversin mutlaka. Büyücü ve cinlenmiş derlerdi. Firavun dedi ki, andolsun benim dışımda bir ilah edinecek olursan seni mutlaka hapse atacağım. Hazreti Mehdi aleyhisselam izlenecek, gözetlenecek ve baskı altında alınmak isteyecektir. Bununla ilgili de bir hadis var. Ebu Said el-Hudri'nin rivayetinde Resulullah şöyle buyurmuştur. Deccal çıkınca ona karşı müminlerden bir adam Hazreti Mehdi aleyhisselam yönelir. Derken o mümin kimseye birçok silahlılar, Deccal'ın merkezlerde gözetleme yapan silahlılara karşı çıkarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisinde Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın Deccal'ın silahlı adamları tarafından gözetlendiği, takip edildiği ve bu yolla etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı bildirilmektedir. Kur'an'da da hak dini tebliğ eden elçilerin yaşadıkları devirlerde benzer şekilde gözetlenerek engellenmek istendikleri de şöyle bildirilmiştir. O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Onu belli bir süre gözetleyin. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de belirttiği gibi Deccal'ın bu faaliyetleri sonuçsuz kalacak. Hatta aksine Hazreti Mehdi aleyhisselamın etkisinin ve gücünün daha fazla artmasına, dünya çapında ve şanının ve şöhretinin de yayılmasına vesile olacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam hakkında olumsuz propaganda yapılması. Mümin şahs Hazreti Mehdi aleyhisselam Deccal'i görünce, ey insanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zikrettiği Deccal işte budur, der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından onu alın da yaralayın der. Artık o zatın sırt ve karnı döve döve genişletilir. Hadiste Hazreti Mehdi aleyhisselamın sırtı ve karnından dövüle dövüne genişletilmesi müteşabih olarak benzetme yapılmış söylenmiştir. Mehdilik ve İmamiye kitabının yazarı bu bölüm için Hazreti Mehdi aleyhisselamın ünü durmadan etrafa ilan edilip yayılmaktadır demektedir. Fakat bunu Deccal taraftarları yapacağı için bu propagandanın Hazreti Mehdi aleyhisselamı kötüleme şeklinde olacağını söyleyebiliriz. Hadislerde Hazreti Mehdi aleyhisselamın başlangıç yıllarının sıkıntı ve zorluklarla dolu mücadele yılları olduğu anlatılmaktadır. Altın çağı ise Hazreti Mehdi aleyhisselamın yeryüzünde bulunduğu son dönemlere aittir. Hazreti Mehdi aleyhisselam ve Müslümanlar ancak bu devirde rahata, bolluğa, huzura kavuşacaklar ve sevgiye, barışa, kardeşliğe dayalı bir hayatı bu devirde yaşayacaklardır. Hazreti Mehdi aleyhisselamın hem eli hem ayağı ayrı ayrı zincirlenecektir. Mümin şahıs Hazreti Mehdi aleyhisselam Deccal'i görünce, ey insanlar, Resulullah'ın zikrettiği Deccal işte budur der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de. O zat karnını üzerine uzatılır ve arkasından onu alın da yaralayın der. Artık o zatın sırtı ve karnı döve döve genişletilir. Bu sefer Deccal onu, Hazreti Mehdi aleyhisselamı iki elinden ve iki ayağından yakalar ve yakalardı fırlatır atar. İnsanlar Deccal'ın onu bir ateş içine attığını sanırlar. Halbuki o bir cennet içine atılmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde ahir zamanda Deccal'in Hazreti Mehdi aleyhisselamın eline ve ayağına zincir vuracağına dikkat çekilmiştir. Hadiste verilen bu bilgilerden Hazreti Mehdi aleyhisselamın ellerinin ve ayaklarının zincirle bağlanarak yaşadığı dönemin hapishanelerine ve tımarhanelerine atılacağı anlaşılmaktadır. Hazreti Mehdi aleyhisselam çok güç şartlar altında İslam ahlakına hakim edecektir. Abdurrahman Selit'ten İmam Hüseyin bin Ali bin Ebu Talip şöyle buyurdu. Hak üzere kıyam edecek olan odur. Hazreti Mehdi aleyhisselamdır yani. Yeryüzü öldükten sonra Allah onun vasıtasıyla tekrar onu ihya edecektir. Ve müşrikler istemese de Allah ona hak dini diğer dinlere muzaffer kılacaktır. Onlara eziyetler olacak ve onlara denilecek ki eğer doğru söylüyorsanız bu vaat ne zaman vuku bulacaktır. Biliniz ki onun gaybetindeki eziyetlere ve tekziplere sabretmek Resulullah'la beraber kılıçla cihat etmek gibidir. Allah Hazreti Mehdi aleyhisselamı kendisine atılan iftiralardan temize çıkaracaktır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden El Mehdi Hazreti Mehdi aleyhisselam geniş karınlıdır, kaşları yakındır, bacakları çok enerjiktir, omuzları geniştir. Onun gecesi Allah'a boyun eğerek ve secde ederek yıldızlara nöbet tutarak geçecektir. Kendisini suçlayanlara attığı suçlar onu Allah'ın huzurunda etkilemeyecektir. Onur yayan bir kandildir. Hadiste Hazreti Mehdi aleyhisselamın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan geleceğine değinilmektedir. Hazreti Mehdi aleyhisselamın fiziksel özelliklerinde geniş karınlı olması, kaşlarının birbirine yakın, ayrık değil yakın olması, bacaklarının enerjik olması ve omuzlarının geniş olması da anlatılmaktadır. Hadiste Hazreti Mehdi aleyhisselamın geceleri ibadet ederek ve Allah rızası için ilmi faaliyetlerle geçireceğine dikkat çekilmektedir. Ayrıca hadiste Hazreti Mehdi aleyhisselam haksız yere suçlayanlar olacağı da belirtilmektedir. Fakat inşallah Allah Hazreti Mehdi aleyhisselamı kendisine atılan iftiralardan temize çıkaracaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam toplumun yaşadığı karanlık ahlak özellikleri arasında hemen belirgin olan temiz İslam ahlakı ile nur yayan bir kandil gibi olacaktır. Peygamber İbrahim Allah, Peygamber İbrahim gibi İmam Mehdi Aleyhisselam da alevlenen ateşten güvenli ve emin olarak çıkacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde Peygamber İbrahim Aleyhisselam gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam da alevlenen ateşten güvenli ve emin olarak çıkacaktır diye bir benzetme yaparak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın da olduğu gibi kendisine kurulan en tehlikeli tuzaklardan, yönetilen en ağır suçlamalardan, iftiralardan ve kötülüklerden Allah'ın yardımıyla emin bir şekilde güvenliğe çıkacağını bildirmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında hiçbir şekilde aleyt bilgi bulunmayacak ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kurulan tuzaklar asla başarılı olamayacaktır. Neccül Belâ'dan inananların efendisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, o Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanlardan saklanırken iz sürücüler arasalar bile onun ayak izlerini göremezler. Hadiste buğdayı içten tarif etmeye çalışan kurt gibi iğrenç ve habis varlıklar olarak tanımlanan münafıkların ihbarlarıyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a tuzak kurulmaya çalışacaklarına haber verilmiştir. Ancak iz sürücüler tutuklamak, sürgün etmek ya da hapsetmek gibi amaçlarla Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında istihbarat toplamak isteseler de bunu asla beceremeyeceklerdir. Onunla ilgili hiçbir şekilde aleyhde bilgi bulamayacak ve kurdukları tuzaklarda asla başarılı olamayacaklardır. Burada hani çok uzun bir şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sıkıntı geçireceğini ve aşama aşama olacaklarından detaylı bir şekilde bahsedilmiş. İnşallah. Bu dönemlerden geçtikten sonra yani tıpkı peygamberlerimiz gibi yani zamanında olduğu gibi.
O oldu. Mesela Hazreti Musa'da da insanlar ona inanmadı. Evet. Sen öl işte dedi, Allah beni yolladı, kitabınızı ben getirdim dedi. Ama insanların hiçbiri ona inanmadı. Biz puta tapıyoruz dediler. O şekilde Firavun döneminde oldu bunların hepsi. Bunun gibi Hazreti Mehdi döneminde de aynı İnşallah. Şekilde. O şekilde benzer şekil oluyor yani. Yine insanlar ona inanmıyor. Mehdi olduğuna yani, ve onu Deccal'a sürükleyerek mahkum etmeye çalışıyorlar.
İşte Deccal'ın etkisi bunlarda olduğu zaman da hani Deccal'ın etkisiyle hani ya insanlara iftira o döneminde mesela peygamberlere de aynı şekilde olmuş. İftiralar atılıyor, işte suçlamalar yapılıyor, başka şekilde addediliyorlar. Evet. Ama ondan sonra olay gerçekleştikten sonra mesela Hazreti Muhammed'de de aynısı olmuş. Olay gerçekleştikten sonra da tam tersine artık insanlar daha fazla saygı duyup bu sefer gerçekten öyle olduğuna inanıyorlar. Tıpkı Hazreti Mehdi'de de bunlar yaşanacak.
Allah'ın kanunu yani daha önceki bütün peygamber efendilerimizde, mücedditlerde her zaman zorluk ve sıkıntı, çile olmuş. Çünkü Allah'ın imtihan dünyası olarak vaadi bu. Elbette diyor Cenab-ı Allah, şeytanları Allah'a sınırım. Sizi biraz açlık, biraz korku, biraz canlardan, mallardan ve ürünlerden eksiltmekle deneyeceğiz diyor. Bütün elçiler de aynı şekilde denenmişlerdir. İnşallah. Çile, sıkıntı hocamız insanını güzelleştirir diyor. Mümini güzelleştirir, ahlakını güzelleştirir. Allah'a tevekkülünü, Allah'a bağlılığını arttırır. Çile dünyada bir güzellik makamıdır. Yani makam, manevi makamların artmasındaki Allah'ın kıldığı sebep çile ve sıkıntılardır. Onlara Allah için sabretmek, güzel bir ahlakla onları karşılamak müminin ahlakını, güzelliğini, Allah katındaki makbuliyetini arttırır. Hazreti Mehdi için de bu böyle olacaktır.
İnşallah.
Bütün insanlara cari olan adetullah, Allah'ın kanunları Hazreti Mehdi için de geçerli olacağını hadislerden anlıyoruz. İnşallah. Yani bazılarının dediği gibi, mesela Cübbeli Ahmet diyor ki bir filminde, Hazreti Mehdi bu diyor, ne uçak, ne tank, ne pilot diyor, hiçbiri işlemez
bomba
diyor.
Yani, o da insan normal. Yani söyleniyor zaten hadislerde de yanlış hatırlamıyorsam. O da normal canlı insan, normal bir insan yani.
İmtihan olmaz öyle bir şey olsa. Nasıl
yani ölebilen birisi.
Hayır, hiçbir peygamber de öyle olmamış ki. Bakıyorsunuz savaşlara giriyorlar, kanıyor, mesela yaralanıyorlar. İşte belli şey. Çünkü her insan gibi doğup büyüyüp gelişiyorlar. Tabii. Bu süreçlerden geçiyor. Hani Hazreti Mehdi Aleyhisselam da böyle. Hiçbir şekilde Allah haşa hani gökten indirip buna hiç bomba işlemeyecek, hiçbir zamana kadar dünyada olmayacak, birden aniden olacak. O da değil. Sadece Hazreti Mehdi Aleyhisselam olduğunu insanlara yavaş yavaş anlatacak.
Sadece sebepler, zaten sebepler dairesinde oluyor her şey. Ama bir de şu var. Mesela şimdi biz biraz önce teknolojiden bahsettik ya. Mesela Hazreti Mehdi zamanında nasıl ki tebliğ yapmanın çapı çok geniş olacaksa, orada işte çekilen çilenin veya işte uğranılan hakaretin işte oradaki zorluğun derecesi de o şekilde yüksek oluyor. Mesela her elçiye, her peygamber zamanında, müceddi zamanında iftira atılmış. Evet. İşte deli denmiş, akli dengesi bozuk denmiş. Bu bizi yolumuzdan saptıracak denmiş ama hakkında dedikodu yapılmış. Şimdi teknoloji azken insanlar bunu belki dilden dile birbiriyle konuşmuş.
Evet.
Şimdi bunu mesela çok geniş çaplı işte yine televizyonla, basınla, gazetelerle, internetle nasıl ki Allah'ın dinini anlatmak için kullanılan bu yöntemler varsa Deccal de bu yöntemleri işte o psikolojik baskı, işte zorluk çıkartmak için, engellemek için aynı şeyleri uygulayacağı için Mehdi Aleyhisselam da bu derece zorluklarla karşılaşmış olacak Allah'ın izniyle ve bütün bunlara karşı sabredecek. O dönemin çok kıymetli bir dönem olup Hazreti Aleyhisselam'ın çok kıymetli bir insan olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Dünya çapında bir baskıyla karşı karşıya kalacak. Dünya çapında hakarete uğrayacak. Dünya çapında iftiraya uğrayacak. Dünya çapında onun aleyhinde bir propaganda yürütülecek. Çünkü bunu yapmaya imkan veren şeyler var.
Sayalım kimler olacağını. Yani bir kere Allah'ın varlığını anlatırken karşısındaki bütün ideolojileri yok edeceğine göre ateistler. Dünyadaki bütün materyalistler, evrimciler dünyadaki bütün. Ateist masonlar.
Ateist siyonistler.
Ateist siyonistler, Marksistler, faşistler ve işte tabii. Komünistler.
Ve bütün bunlar da münafıkları kullanarak yani, yapacaklar.
Tabii münafıklar.
Tabii.
Yani sayıyorum 9 etti.
Evet,
Bediüzzaman Hazretleri de 9 cepheye salmış diyor maşallah. 50 sene sonra diyor adam. Hakikaten Hazreti Mehdi dünyadaki bütün şer güçlerin tam hedefi olup bütün onların baskıları, hücumatlarıyla Allah'ın izniyle tek başına hepsini devirecek şekilde de kaderde Allah onu öyle yaratmış.
Galip yaratmış.
Galip, yenilemiyor. İnşallah. Mümkün değil. İnşallah. Öldürülemiyor, yenilemiyor. Her zaman başarı var ve sonunda da İslam'ı dünya hakim etmeye vesile oluyor.
İnşallah.
Allah'ın dilemesi de tabii.
İnşallah.
Allah çünkü hani istedikten sonra nasıl mesela biz bakmıştık Mehdi'nin çıkış alametlerine mesela. İran-Irak savaşı deniyordu mesela. Deniyor ki hani bir savaş olacak. Yeri de söyleniyor. Diyor ki hiçbir galip gelmeyecek. Tıpkı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da da böyle. Diyor ki hani hiçbir şekilde Mehdi Aleyhisselam yenilmeyecek ve galip gelecek. Bu hani zaten olacak bir şey. Sadece biz bunu zaman içinde i̇nşallah. Yaşayacağız Allah'ın dilemesiyle inşallah.
İnşallah.
Bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 20'de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri İnşallah. Programının tekrarı olacak. Evet. Saat 22.00'da da Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri'nin canlı yayını olacak. Herkese İnşallah. İyi pazarlar diliyoruz.
İnşallah.